Ayrım 5. Bir ekonomik tetikçinin itirafları. John Perkins, sayfa 67. Bölüm 2. 1971-1975. 6. Sorgulayıcı olarak rolüm. Endonezya Hükümeti, Asya Kalkınma Bankası ve USAID ile olan kontratlarımız ekipten birinin Nazi planı kapsadığı alandaki tüm ana yerleşim birimlerini ziyaret etmesini gerektiriyordu. Bu şartı yerine getirmek üzere de ben seçilmiştim. Charlie'nin dediği gibi sen Amazon'da hayatta kalmayı başardın. Böcekler, yılanlar ve pis suyla nasıl başa çıkılacağını bilirsin. Bir şoför ve tercümanla birlikte birçok güzel yer ziyaret ettiğim için çok döküntülü yerlerde kaldığım da oldu. Yerli iş adamları ve siyasi liderlerle görüşüp onların ekonomik büyüme beklentileri hakkındaki fikirlerini dinledim. Ancak birçoğu benimle bilgi paylaşmayı isteksizdiler. Varlığım sanki onları ürkütmüş gibiydi. Genelde ya patronlarıyla ya devlet daireleriyle ya da Jakarta'daki genel merkeziyle görüşmem gerektiğini söylüyorlardı. Bazen bana yönelik bir komplo olduğu kanısına kapılıyordum. Bu yolculuklar genelde 2 veya 3 gün sürüyordu. Aralarda Bandung'daki Visma'ya dönüyordum. Orasını yöneten kadının benden birkaç yaş küçük bir oğlu vardı. Adı Resman idi ama annesinden başka herkes ona Resi diyordu. Yerel bir üniversitede ekonomi okuyan Resi derhal yaptığım işe ilgi duydu. Hatta bir ara bana iş için başvuracağını bile düşündüm. Bu arada bana da Bahasa Endonezya dilini öğretmeye başladı. Öğrenilmesi kolay bir dil yaratmak, Endonezya, Hollanda'dan bağımsızlığını kazandıktan sonra Başkan Sukarno'nun en önem verdiği şey olmuştu. 350'den fazla dil ve lehçenin konuşulduğu takım adalarda, Sukarno, değişik adalar ve kültürlerden gelen insanları birleştirmek için ülkesinin ortak bir dile gereksinimi olduğunu fark etti. Bunun için uluslararası dil bilimcilerden oluşan bir ekip kurdurdu ki Bahasa Endonezya dili bunun son derece başarılı bir sonucudur. Malay diline dayanan bu dil, birçok dilin ortak sorunu olan karmaşık fiil çekimlerinin çoğunu, düzensiz fiilleri ve diğer zorlukları ortadan kaldırmaktaydı. 1970'lerin başlarına gelindiğinde, her ne kadar kendi toplumları içerisinde Java'ca ve diğer yerel lehçeleri kullanmayı sürdürseler de, Endonezyalıların çoğu bu dili konuşuyordu. Resi, harika bir mizah duygusu olan iyi bir öğretmendi ve Suhar, hatta İspanyolca öğrenmeyle karşılaştırıldığında bahasa çok kolaydı. Küçük bir motosikleti olan Resi, beni şehri ve insanlarıyla tanıştırmayı kendine görev edindi. Bir akşam, sana Endonezya'nın hiç görmediğim bir tarafını göstereceğim dedi ve arkasını atlamam için işaret etti. Gölge kuklası gösterilerini, geleneksel enstrümanlar çalan müzisyenleri, ateş püsküren insanları, hokkabazları ve kaçak Amerikan kasetlerinden ender yerel parçalara kadar akla gelen her malı satan sokak satıcılarını geçtik. Sonunda giysileri, şapkaları ve saç stilleri, 1960'ların sonlarındaki bir Beatles konserinde hiç de yadırganmayacak genç erkek ve kadınların olduğu küçük bir kahveye geldik. Ama herkes apaçık biçimde Endonezyalıydı. Racy beni bir masanın etrafında oturmuş bir gruba tanıştırdı ve oturduk. Az veya çok hepsi İngilizce konuşuyordu ama bahasaca konuşma gayretimi takdirle karşılayıp beni cesaretlendirdiler. Bana Amerikalıların dillerini neden hiç öğrenmediklerini sordular. Buna verecek bir yanıtım yoktu. Ayrıca golf ve raket kulübünde, pahalı lokantalarda, sinemalarda ve lüks mağazalarda bizleri her zaman bulabilirken, niye şehrin bu tarafındaki tek Amerikalı veya Avrupalı'nın ben olduğumu da açıklayamazdım. O geceyi her zaman hatırlayacağım. Reis ile arkadaşları bana kendilerinden biriymişim gibi davrandılar. Orada olmaktan, şehirlerini, yiyeceklerini ve müziklerini paylaşmaktan, yaşamlarının bir parçası olan karanfilli sigaraları ve diğer aromaları koklamaktan, onlarla şakalaşıp birlikte gülmekten coşku duydum. Barış gücü günlerimi anımsayarak neden birinci sınıflarda seyahat edip kendimi bu gibi insanlardan soyutlamak istediğimde hayret ettim. Gece ilerledikçe ülkeleri hakkında ve ülkemin Vietnam'da sürdürdüğü savaş hakkındaki düşüncelerimle ilgilenmeye başladılar. Her biri yasa dışı işgal diye nitelendirdikleri bu olağa karşısında dehşete düşmüşlerdi ve duygularını paylaştığımı keşfetmek onları rahatlattı. Reis ile birlikte konuk evine döndüğümüzde vakit geç olmuş, etraf kararmıştı. Beni dünyasına davet ettiği için ona teşekkür ettim. O da bana arkadaşlarına açıldığım için teşekkür etti. Bunu tekrarlamaya söz verip kucaklaştık ve odalarımıza çekildik. Reisi ile yaşadığım bu deneyim, Main ekibinin uzakta daha fazla vakit geçirmek konusunda iştahımı kabarttı. Ertesi sabah yaptığımız toplantıda Charlie'ye yerel halktan bilgi edinmeye çabalamaktan usandığımı söyledim. Zaten ekonomik tahminlerim için ihtiyacım olan istatistiklerin çoğu sadece Jakarta'daki devlet dairelerinde bulunabilirdi. Charlie ile Jakarta'da 1 veya 2 hafta geçirmem gerekeceği konusunda anlaştık. Charlie, Bandung'u bırakıp kaynayan başkente gitmek zorunda kaldığım için üzgündü. Ben de bu fikri zaten çok itici bulduğumu söyledim. aslında kendime biraz zaman ayarlayabileceğim ve zarif Endonezya Interkontinental Oteli'nde kalıp Jakarta'yı keşfetme fırsatı bulabileceğim için seviniyordum. Ama Jakarta'ya varınca hayata artık farklı bir açıdan bakmakta olduğumu fark ettim. Reisi ve genç Endonezyalılar ile geçirdiğim o akşam ve ülkede yaptığım seyahatler beni değiştirmişti. Yurttaşlarım Amerikalıları daha değişik bir biçimde görmeye başlamıştım. Genç eşleri de artık o kadar güzel görünmüyorlardı. Daha önceden farkına bile varmadığım havuz kenarındaki tel örgü ve alt kat pencerelerindeki çelik çubuklar şimdi tehditkar bir görünüme bürünmüştü. Otelin zayıf lokantalarındaki yemekler de yavan gelmeye başlamıştı. Bir şeyi daha fark ettim. Siyasi liderler ve iş adamlarıyla yaptığım görüşmeler sırasında bana olan davranışlarındaki incelikler dikkatimi çekmeye başladı. Daha önce fark etmemiştim ama çoğu varlığımdan rahatsız oluyordu. Örnek olarak beni birbirlerine tanıştırırken çoğunlukla bendeki sözlüğe göre engizitör ve sorgulayıcı anlamına gelen bahasa terimlerini kullanıyorlardı. Dilleri hakkındaki bilgimi saklayıp tercümanın bile sadece birkaç basbakalıp deyim bildiğimi zannediyordu. İyi bir bahasa diliyle sözcük edinerek yanlarından ayrıldıktan sonra kullanmaya başladım. Bu hitaplar sadece bir rastlantı mıydı? Ya da sözlüğümdeki yorumlar mı yanlıştı? Öyle olduğuna kendimi ikna etmeye çalıştım. Yine de bu insanlarla geçirdiğim zaman arttıkça davetsiz bir misafir olduğum, benimle işbirliği yapmaları için yukarılardan bir yerden birilerinin bir emir verdiği ve itaat etmekten başka çareleri olmadığı konusu bende kuvvetlendi. Emri bir hükümet görevlisinin mi, bir bankacının mı, bir generalin mi yoksa ABD Büyükelçiliğinin mi verdiği hakkında hiçbir fikrim yoktu. Tek bildiğim beni ofislerine davet ederek kahve ikram edip sorularıma kibarca cevap verdikleri ve bana karşı görünürde gayet iyi davrandıkları halde bunların arkasında bir boyun eğiş ve hınç olduğuydu. Bütün bunlar beni sorularıma verdikleri cevaplar ve sağladıkları verilerin geçerliliği hakkında da düşünmeye itti. Örnek olarak hiçbir zaman tercümanımla birlikte bir ofise girip birileriyle görüşemiyordum. Önceden bir randevu almamız gerekiyordu. Gerçi bu garip bir şey değildi. Ne var ki bunu yapmak inanılmaz bir zaman alıyordu. Telefonlar çok ender olarak çalıştığından trafiği çok yoğun yollardan gitmek zorunda kalıyorduk ki bir iki blok ilerideki bir binaya bile gitmemiz bir saat sürebiliyordu. Gideceğimiz yere vardığımız zaman da bizden bir sürü form doldurmamız istenirdi. Sonunda bir erkek sekreter belirir, cevalların o meşhur nazik gülümsemesiyle istediğim bilgiler hakkında kibarca sorular sorar, sonra da görüşme için bir zaman belirlerlerdi. Verilen randevu istisnasız olarak en azından birkaç gün sonrası için olurdu ve görüşme nihayet gerçekleştiği zaman da bana hazırlanmış bilgilerden oluşan bir dosya uzatılırdı. Sanayiciler 5 ve 10 yıllık planlarını verirler, bankacıların çizelge ve grafikleri olur, hükümet yetkilileri ise planlama aşamasından çıkıp ekonomik büyümenin lokomotifleri olma yolunda ilerleyen projelerin listelerini verirlerdi. Bu ticaret ve hükümet yetkililerinin verdikleri tüm bilgiler ve görüşmelerde söyledikleri her şey, Java'nın belki de herhangi bir ekonominin o güne kadar karşılaştığı en büyük patlama ile karşı karşıya olduğunu gösterirdi. Hiç kimse, tek bir kişi bile bu sıvı asla sorgulamadı veya bana herhangi bir olumsuz bilgi vermedi. Bandung'a geri dönerken tüm bu geçirdiğim deneyimleri düşünüyordum. Beni rahatsız eden bir şeyler vardı. Endonezya'da yaptığım her şeyin gerçekten çok bir oyuna benzediğini fark ettim. Sanki bir poker oyunu oynuyor gibi kartlarımızı saklıyorduk. Birbirimize güvenemiyor, paylaştığımız bilginin güvenilirliğinden emin olamıyorduk. Ama bu oyun son derece ciddiydi ve sonucu da milyonlarca yaşamı onlarca yıl etkileyecekti. 7. Medeniyet yargılanıyor. Seni bir dalanga götürüyorum dedi reisi gülerek. Bilirsin, Endonezya'nın meşhur kuklu ustaları. Belli ki Bandung'a dönmemden memnundu. Şehirde bu gece çok önemli bir tanesini gösterisi var. Beni Bandung'un hiç bilmediğim bölgelerinden küçük kiremit damlı tapınakların fakir bir uyarlamasını andıran geleneksel Java Kampong evleriyle dolu yerlerden geçirdi. Görmeye alıştığım o görkemli Hollanda koloni malikanelerinden ve iş yerlerinden eser yoktu. İnsanların yoksul ama gururlu oldukları belliydi. Üzerlerinde yıpranmış ama temiz batik saronglar, parlak renkli bluzlar ve geniş kenarlı hasır şapkalar vardı. Gittiğimiz her yerde gülümseme ve kahkaha ile karşılandık. Durduğumuz zaman çocuklar bana dokunup kot pantolonumu hissetmek için bize doğru koşuyorlardı. Küçük bir kız çocuğu güzel kokan bir çiçeği saçıma taktı. Motosikleti bir kaldırım tiyatrosunun yakınına park ettik. Etrafta kimi ayakta, kimi portatif sandalyelerde oturan yüzlerce insan vardı. Gece berraktı ve çok güzeldi. Bandung'un en eski bölgelerinde olmamıza rağmen sokak ışıkları olmadığı için üstümüzde parıldayan yıldızları görebiliyorduk. Hava, odun ateşleri, yer fıstığı ve karanfil kokuları ile doluydu. Kalabalığın içinde kaybolan reisi biraz sonra o akşam kahvede tanışmış olduğum insanların çoğu ile birlikte döndü. bana sıcak çay, küçük pastalar ve fıstık yağında pişirilmiş minik et parçaları olan sate ikram ettiler. Bu sonucunu kabul etmeden önce biraz tereddüt etmiş olmalıyım ki kadınlardan biri küçük bir ateşe işaret ederek çok taze et diye güldü. Yeni pişti. Sonra müzik başladı. Gamelan denilen ve tapınak çanlarını andıran bir ses çıkartan bir aletin insanın içine işleyen büyülü sesleri. Dalang tüm müziği kendisi çalar diye fısıldadı reisi. Tüm kuklaları da kendisi oynatıp konuşturur. Biz sana sözleri çeviririz. Geleneksel efsanelerle güncel olayları birleştiren olağanüstü bir gösteriydi. Sonradan Dalang'ın işini trans halindeyken yapan bir şaman olduğunu öğrenecektim. 100'den fazla kuklası vardı ve her birini değişik bir sesle konuşturuyordu. Tüm yaşamımı etkileyen, unutamayacağım bir akşamdı. Kadim Ramayana metinlerinden klasik bir derlemeden sonra Dalang, tipik uzun burnu ve sarkan yanakları ile Richard Nixon'ın kopyası bir kukla çıkarttı. ABD Başkanı, Amerikan bayrağı desenli melon şapkası ve smokini ile Sam amca gibi giydirilmişti. Yanında çizgili bir takım elbise giymiş ve bir elinde üzeri dolar işaretleriyle süslü bir kova tutan bir kukla daha vardı. Bu ikincisi, diğer elinde tuttuğu Amerikan bayrağında efendisini yelpazeleyen bir esir gibi Nixon'ın başının üzerinde sallıyordu. Kuklaların arasında, üzerinde ülkelerin asılı durduğu kancalar bulunan bir Orta Doğu ve Uzak Doğu haritası belirdi. Nixon derhal haritaya doğru gitti ve Vietnam'ı kancasından çıkartarak ağzına attı. Çok acı, berbat, böyle şeylere artık ihtiyacımız yok diye çevrilen bir şeyler bağırdı. Sonra da onu kovaya atarak diğer ülkeler içinde aynı şeyleri yapmaya başladı. Seçtiği ülkelerin Güneydoğu Asya'daki domino taşı ülkeleri olmadığını fark edince şaşırdım. Onun yerine hepsi Filistin, Kuveyt, Suudi Arabistan, Irak, Suriye, İran ve Türkiye gibi Orta Doğu ülkeleriydi. Ondan sonra Pakistan ve Afganistan'a döndü. Her defasında Nixon'ın kuklası ülkeyi kovasına atmadan önce Müslüman köpekler, Muhammed'in canavarları ya da Müslüman şeytanlar gibi İslam karşıtı bir hakaret haykırıyordu. Topluluk çok heyecanlanmış, kovaya her yeni ülke atılmasıyla da tansiyon iyice artmıştı. Kahkaha, hayret ve öfke arasında gidip geliyorlardı. Bazen kuklacının kullandığı dile tepki gösterdiklerini hissediyordum. Endişelenmeye de başlamıştım. Diğerlerinden uzun boyluydum ve kalabalıkta kolay fark ediliyordum. Öfkelerini benden çıkartmalarından korkuyordum. Bu sırada Nixon, reisi İngilizce'ye çevirdiğinde tüylerimi diken diken eden bir şey söyledi. Bunu Dünya Bankası'na verin. Bakın bakalım, Endonezya'nın sırtından bize biraz para kazandırmak için ne yapabilir? Haritadan çıkarttığı Endonezya'yı kovaya atmak için davrandığı anda gölgenin içinden başka bir kukla fırladı. Batik gömleği ve haki renkli şortu ile Endonezyalı bir adamı temsil eden bu kuklanın üzerinde adının açık bir şekilde yazmış olduğu bir etiket vardı. Bandunglu, popüler bir politikacı diye açıkladı reisi. Bu kukla neredeyse uçarak Nixon ile kova adamın arasına girdi ve elini kaldırdı. "Dur!" diye bağırdı. "Endonezya egemen bir ülkedir." Kalabalıktan bir alkış koptu. Sonra kova adam bayrağını kaldırdı ve bir mızrak gibi Endonezyalı'ya saptı. Sendeleyen Endonezyalı son derece dramatik bir şekilde öldü. Seyirciler bunun üzerine yuhalamaya, bağırmaya ve yumruklarını sallamaya başladılar. Nixon ile kova adam ise orada durmuş bize bakıyorlardı. Sonra selam verip sahneyi terk ettiler. "Sanırım gitsem iyi olacak," dedim reisiye. Elini koruyucu bir şekilde omzuma attı. "Merak etme," dedi. "Senin şahsınla ilgili bir sorunları yok. Bense o kadar emin değildim." Daha sonra hepimiz o kahveye gittik. Reisi ve diğerleri bu Nixon, Dünya Bankası gösterisi hakkında önceden bilgileri olmadığı konusunda beni temin ettiler. "Bu kuklacının ne yapacağını hiçbir zaman bilemezsin," dedi genç çocuklardan birisi. Tüm bunların benim için yapılıp yapılmadığını sorunca bir diğeri gülerek kendimi fazla önemsediğimi söyledi. "Tipik bir Amerikalı," diye de ekledi sırtıma dosya vururken. "Endonezyalılar politika ile çok ilgilidirler," dedi yanımda oturan adam. "Amerikalılar böyle gösterilere gitmezler mi?" Karşımda oturan ve üniversitede İngilizce bölümünde lisans öğrencisi olan güzel bir kız, "Ama sen Dünya Bankası için çalışıyorsun, öyle değil mi?" diye sordu. Ona şu andaki görevimin Asya Kalkınma Bankası ve Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı 1 için olduğunu söyledim. 1. United States Agency for International Development, USAID, çevirinin notu. "Aslında aynı şey değiller mi?" cevabımı beklemedi. "Bu akşam seyrettiğimiz oyundaki gibi değil mi? Sizin hükümetiniz Endonezya ve diğer ülkelere bir şey salkımı gibi bakmıyor mu?" sözcüğü arıyordu. "Üzüm," diye tamamladı arkadaşlarından biri. "Aynen, bir üzüm salkımı. İstediğini seçebilirsin. İngiltere'yi tut, Çin'i ye, Endonezya'yı ise at gitsin. Tüm petrolümüzü aldıktan sonra," diye ekledi başka bir kadın. "Kendimi korumaya çalıştım ama içimden gelmiyordu. Buraya gelip aslında şahsıma bir hakaret olarak sayabileceğim bu Amerikan karşıtı gösterinin tümünü seyretmiş olduğumdan dolayı gurur duymak istiyordum. Yaptığımın arkasındaki cesareti görmelerini, ekibimden Bahasa dilini öğrenmek veya kültürlerini anlamak için herhangi bir gayret sarf eden tek kişinin ben olduğumu bilmelerini ve bu gösteriyi seyreden tek yabancının da ben olduğuma dikkatlerini çekmek istiyordum. Ama bütün bunları söylemememin daha akıllıca olacağına karar vererek onun yerine dikkatimi yeniden konuşulanlara vermeye çalıştım. Onlara neden Vietnam hariç Dalang'ın seçtiği ülkelerin tümünün Müslüman ülkeler olduğunu düşündüklerini sordum. İngilizce bölümünde okuyan güzel kız gülerek, "Çünkü plan o," dedi. "Vietnam sadece geçici bir olay," diye araya girdi birisi. "Aynen Hollanda'nın Nazileri için olduğu gibi. Bir basamak. Asıl hedef," diye devam etti kadın, "İslam dünyası." Bunun cevapsız kalmasına izin veremezdim. "Herhalde," diye itiraz ettim. "Amerika Birleşik Devletleri'nin İslam karşıtı olduğunu inanmıyorsunuzdur." "Öyle mi?" diye sordu. "Ne zamandan beri?" "Kendi tarihçilerinden birini okumalısın. Tombi adında bir İngiliz, daha 50'li yıllarda gelecek yüzyıldaki asıl savaşın komünistler ile kapitalistler arasında değil, Hristiyanlar ile Müslümanlar arasında olacağını öngörmüştü." "Bunu Arnold Tombi mi söyledi?" diye çok şaşırmıştım. "Evet, medeniyet yargılanıyor. 1. İle Dünya ve Batı'yı. 2. Oku. 1. Civilization on Trial. Çevirenin notu. 2. The World and the West. Çevirenin notu." "Fakat Müslümanlar ile Hristiyanlar arasında niye böyle bir düşmanlık olsun ki?" diye sordum. Masadakiler birbirlerine baktılar. Bu kadar aptalca bir soru sormuş olabileceğimi inanmak istemiyor gibiydiler. "Çünkü," dedi kız ağır ağır, sanki pek zeki olmayan ya da kulağı iyi duymayan biriyle konuşurmuş gibi, "Batı, özellikle de lideri olan ABD, tüm dünyanın kontrolünü eline geçirmeyi ve tarihteki en büyük imparatorluk olmayı kafasına koymuş. Başarılı olmaya da çok yakın. Yolunun üzerinde şimdilik Sovyetler Birliği var ama Sovyetlerin fazla zamanı kalmadı." Tombi bunu görmüştü. Dinleri, inançları, ideolojilerinin arkasında bir temel, bir öz yok. Tarih, ruha ve yüce bir güce inancın gerekli olduğunu gösteriyor. Bu, biz Müslümanlarda var. Dünyadaki diğer herkesten, hatta Hristiyanlardan bile daha fazla var. Onun içinde bekliyor ve gittikçe güçleniyoruz. "Acelimiz yok, bekleyebiliriz," dedi birisi. "Ve sonra bir yılan gibi saldıracağız." Ne kadar korkunç bir düşünce. Kendime hakim olmakta zorlanıyordum. Bunu değiştirmek için ne yapabiliriz? İngilizce bölümünde okuyan kız gözlerimin içine baktı. "Bu kadar açgözlü ve bencil olmayı bırakın," dedi. "Dünyada sizin kocaman evlerinizden ve gösterişli mağazalarınızdan daha başka şeyler de olduğunu farkına varın. İnsanlar açken siz arabalarınızın benzini için üzülüyorsunuz. Bebekler susuzluktan ölürken siz son modeller için moda dergilerini karıştırıyorsunuz. Bizim gibi ülkeler fakirlik içinde boğulurken sizin insanlarınız bizim yardım isteyen çığlıklarımızı duymuyorlar. Kulaklarınızı size bunları söylemeye çalışanların seslerine tıkayıp onları radikal veya komünist olarak damgalıyorsunuz. Yoksulları ve ezilmişleri daha fazla yoksulluk ve esareti etmek yerine onlara kalbinizi açmalısınız. Fazla zaman kalmadı. Eğer değişmezseniz bu sonunuz olur. Birkaç gün sonra kuklası Nixon'a karşı gelip kova adam tarafından öldürülen Baldunglu popüler politikacı kendisine çarpıp kaçan bir sürücü tarafından öldürüldü. 8. İsa'ya değişik bir bakış. O dalang aklımdan hiç çıkmadı. Güzel İngilizce bölümü öğrencisinin sözleri de. Bandung ki o akşam beni farklı bir düşünce ve duygu düzeyine götürmüştü. Her ne kadar Endonezya'da yapmakta olduklarımızın sonuçlarını görebilsem de tepkilerim, duygularım tarafından yönlendirilmişti ve genellikle duygularımı bastırmak için mantık, tarihten örnekler ve biyolojik zorunluluklara başvurmuştum. Bu işteki rolümüzü de insan olmamızın normal bir sonucu olarak mağdur görmüş ve kendimi Einar, Charlie ve diğer hepimizin sadece insanların her zaman yaptıklarını yaptığımız konusuna ikna etmiştim. Kendimizin ve ailelerimizin çıkarlarını korumak. Ancak o genç Endonezyalılarla yaptığım tartışmalar beni konuya farklı bir açıdan bakmaya zorlamıştı. Onların gözlerinden bakınca bencil bir dış politika yaklaşımının hiçbir yerde gelecek kuşaklara hizmet edip onları koruyamayacağımı fark ettim. O, dış politikayı oluşturan politikacıların seçim stratejileri ya da şirketlerin yıllık raporları gibi miyopik bir bakış açısıydı. Ekonomik tahminlerim için gerek duyduğum verileri sağlamak için Jakarta'ya oldukça sık seyahat etmek zorunda kaldım. Oradaki boş vaktimde bu konular üzerinde düşünüp düşüncelerimi bir deftere kaydettim. Şehrin sokaklarında dolandım, dilencilere para verdim, cüzdanlılar, fahişeler ve sokak çocukları ile gevezelik etmeye çalıştım. Bu arada hem dış yardımın doğası hakkında hem de gelişmiş ülkelerin Dünya Bankası dilinde güler, az gelişmiş ülkelerdeki Dünya Bankası dilinde agüler, yoksulluk ve sefaletin azaltılması için yapabilecekleri hakkında uzun uzun düşündüm. Dış yardımın ne zaman gerçekten samimi, ne zaman açgözlü ve sadece bencilce olduğunu merak etmeye başladım. Aslında bu yardımların gerçekten hiçbir zaman özgeci olup olmadığını ve yoksa bunun değiştirilip değiştirilemeyeceğini sorgulamaya başladım. Dünyadaki aç ve hasta insanlara yardım etmek yolunda benimki gibi ülkelerin kararlı adımlar atmaları gerektiğine nasıl eminsem, bunun nadir olarak o da olursa müdahalemizin temel nedenlerinden birini oluşturduğuna da aynı derece emindim. Hep aynı soruya dönüp duruyordum. Eğer dış yardımın amacı emperyalizm ise bu o kadar da kötü bir şey miydi? Zaman zaman Charlie gibi sistemimize onu dünyanın geri kalanını empoze etmeye kalkacak kadar kuvvetli inanan insanlara gıpta ettiğimi fark ettim. Kısıtlı kaynakların tüm dünyanın Amerika Birleşik Devletleri gibi refah içerisinde bir hayat yaşamasını olanak sağlayabileceğinden, hele Amerika Birleşik Devletleri'nin bile yoksulluk içinde yaşayan milyonlarca vatandaşı varken şüphe duyuyordum. Ayrıca diğer ülkelerdeki insanların da gerçekten bizler gibi yaşamak istediklerinden de o kadar emin değildim. Şiddet, depresyon, uyuşturucu kullanımı, boşanma ve suç hakkındaki kendi istatistiklerimiz, tarihteki en zengin toplumlardan biri olmakla birlikte belki de en mutsuzlarından biri olduğumuzu gösterirken başkalarının bize benzemelerini niye isteyelim ki? Claudine belki de tüm bunlar hakkında beni uyarmıştı. Artık bana ne söylemeye çalışmış olduğundan da çok emin değildim. Ama her neyse entelektüel argümanlar bir yana masumiyet günlerimin sona erdiği de acı bir şekilde ortadaydı. Günlüğüme şunları yazdım. ABD'de tek bir masum kişi var mı? Her ne kadar en büyük kazancı ekonomik piramidin tepesindekiler elde ediyor olsalar da milyonlarcamızın geçimi doğrudan veya dolaylı olarak agülerin sömürülmelerine bağlı. Neredeyse tüm sanayimizi besleyen kaynaklar ve ucuz iş gücü Endonezya gibi yerlerden geliyor ve bunun çok azı geriye dönüyor. Dış yardım olarak verilen borçlar bugünün çocuklarının ve onların torunlarının birer rehini olmalarını garantiliyor. Sırf bize olan borçlarını geri ödemek için şirketlerimizin kendi doğal kaynaklarını talan etmelerine izin vermek ve eğitim, sağlık ve diğer sosyal hizmetlerden vazgeçmek zorunda kalacaklar. Şirketlerimizin elektrik santralleri, havaalanları ve sanayi siteleri inşa etmek için bu paranın çoğunu zaten almış olmalarının bu denklemde yeri yok. Çoğu Amerikalının bundan habersiz olduğu mazereti, masumiyeti gösterir mi? Bilgilendirilmemiş ve bilerek yanlış bilgilendirilmiş. Evet, ama masum. Tabii artık benim de etkin olarak yanlış bilgilendirenlerin arasında olduğumu kabul etmek zorundaydım. Küresel bir kutsal savaş fikri beni rahatsız ediyordu ama düşündükçe böyle bir olasılık aklıma yatmaya başlamıştı. Bana öyle geliyordu ki bu cihat eğer gerçekleşirse Hristiyanlar ile Müslümanlar arasında olmaktan çok belki de Müslümanların ön saflarda olduğu bir güylere karşı agüler savaşı olacaktı. Güylerdeki bizler kaynakların kullanıcısıydık. Agülerdekiler ise sağlayıcılar. Doğal kaynakları sınırlı olan güçlülerin bol kaynaklara sahip güçsüzleri sömürmelerini kolaylaştıran eski sömürge ticari sisteminin aynısıydı. Tombi'nin kitabı yanımda değildi ama yeterince uzun bir süre sömürülen insanların sonunda isyan edeceklerini anlayacak kadar da tarih bilgim vardı. Model olarak Amerikan ihtilaline ve Tom Paine'e bakmam yeterliydi. İngiltere'nin kolonilerden aldığı vergiyi, onlara Fransızlara ve Kızılderililere karşı sağladığı askeri koruma yardımının karşılığı olarak haklı göstermeye çalıştığını anımsadım. Kolonilerin bu konudaki yorumları ise çok daha farklıydı. Paine'in sağduyuda bir common sense, Thomas Paine'in İngiliz hükümetinin ve monarşinin otoritesini sorguladığı ve İngiltere'den bağımsızlık talebinde bulunduğu broşür, yazılı bir anayasaya dayalı cumhuriyetçi bir idare tarzını savunan ve Ocak 1776'da yayınlanan bu yazı, bağımsızlık mücadelesinde Amerikalıları bir araya getirmekte anahtar rol oynamıştı. Çevirenin notu. Vatandaşlarına sunduğu genç Endonezyalı dostlarımın sözünü ettikleri ruh haliydi. Bir fikir, bir üst gücün adaletine güvenen ve İngiliz monarşisini ve onun seçkin sınıf sistemlerini tümüyle karşı olan bir hürriyet ve eşitlik dini. Müslümanların sunduğu da çok farklı değildi. Yüce bir güce güven ve gelişmiş ülkelerin dünyanın geri kalanına baskı yapıp onları sömürmeye hakları olmadığı inancı. Gönüllü sömürge milisleri gibi Müslümanlar da hakları için mücadele etme tehdidinde bulunuyorlardı ve İngilizlerin 1770'lerde yaptığı gibi biz de bu gibi hareketleri terörizm olarak sınıflandırıyorduk. Tarih kendini tekrarlıyor gibi görünüyordu. Amerika Birleşik Devletleri ve yandaşları Vietnam'daki gibi sömürge savaşları için harcadıkları paraları dünyadaki açlığı ortadan kaldırmak veya eğitim ve temel sağlık hizmetlerinden bizimkiler de dahil tüm insanların yararlanmalarını sağlamak için kullansalardı dünyanın nasıl bir yer olacağını düşündüm. Kendimizi sefaletin nedenlerini ortadan kaldırmaya, su havzalarını, ormanları ve temiz su ve hava ile vücutlarımızı olduğu gibi ruhlarımızı da besleyen diğer şeyleri sağlayan doğal alanları korumaya adamış olsaydık, Gelecek nesillerin bundan nasıl etkileneceklerini merak ettim. Kurucu atalarımızın yaşam, özgürlük ve mutluluğu arama hakkının sadece Amerikalılar için geçerli olduğunu düşündüklerine inanmıyordum. O zaman niye şimdi onların savaştıkları emperyalist değerleri destekleyen stratejileri uyguluyorduk? Endonezya'daki son gecemde bir rüyadan uyanıp yatağımın içinde oturdum ve ışığı açtım. Sanki odada birisi varmış gibi geliyordu. Etrafımdaki tanıdık interkontinental oteli mobilyalarına, batik kilimlere ve duvarda asılı duran çerçevelenmiş gölge kuklalara göz gezdirdim. Birden gördüğüm rüyayı hatırladım. İsa'yı önümde dururken görmüştüm. Genç bir çocukken her akşam konuştuğum, dua ettikten sonra düşüncelerimi paylaştığım İsa'ya benziyordu. Yalnız çocukluğumdaki İsa açık renk tenli ve sarışın iken, bunun kıvırcık siyah saçları ve koyu renk bir teni vardı. Yere eğildi ve bir şeyi alıp omzuna kaldırdı. Önce bunun bir haç olduğunu zannettim. Onun yerini ucundaki tekerlek başının üzerinde metalik bir hale gibi duran bir araba aksı gördüm. Alnından kan gibi yağ damlıyordu. Doğruldu, gözlerimin içine baktı. Ve eğer şimdi gelecek olsaydım beni değişik bir biçimde görürdün dedi. Niye olduğunu sordum. Çünkü diye cevap verdi, dünya değişti. Saate baktım, gün neredeyse doğmak üzereydi. Yeniden uyuyamayacağımı bildiğimden giyindim, asansöre binip boş lobiye indim ve yüzme havuzunun etrafındaki bahçelerde bir gezintiye çıktım. Gökyüzünde ay parıldıyor, orkidelerin tatlı kokusu havaya yayılıyordu. Bir şezlonga uzanıp burada ne yaptığımı, hayatımdaki rastlantıların beni neden bu yola ve Endonezya'ya getirdiğini düşünmeye başladım. Hayatımın değiştiğini biliyordum ama ne kadar köklü olduğu hakkında hiçbir fikrim yoktu. Dönüş yolumda Paris'te N ile buluşup yeniden bir araya gelmeyi denedik. Bu Fransa tatili sırasında bile kavga etmeye devam ediyorduk. Birçok özel ve güzel anlar da olsa sanırım ikimiz de kızgınlık ve kırgınlıklarla dolu uzun geçmişimizin aşılamayacak kadar büyük bir engel oluşturduğunu fark ettik. Zaten ona söyleyemeyeceğim çok şey vardı. Bunları paylaşabileceğim tek kişi Claudine idi ve sürekli olarak onu düşünüyordum. N ile Boston Logan havaalanına indikten sonra birer taksiye binerek Back Bay'deki ayrı yaşadığımız dairelerimize gittik. 5. ayrımın sonu, sayfa 86.